Sayfa 291. 7 Mayıs sabahı Nesim'in yatak odasında getirdiği kahvenin kokusuyla uyandım. Bir tepsinin içinde taze portakal suyu, mis gibi aroma yayan filtre kahve, tereyağlı tost ve meyve salatası vardı. "Mutlu yıllar küçük sevgilim," dedi. Ben yastıklarımı düzeltip otururken. Düşünü almış, tıraşını olmuş, bornozu sırtında taze, sıhhatli, enerjik ve sevgi doluydu. Tepsiyi kucağıma yerleştirdikten sonra yanı başıma oturup dudaklarımı öptü. Yüzünü okşayıp gözlerinin içine baktım. Islak saçlarının dalgaları arasında parmaklarımı gezdirirken mırıldandım. "Sanırım seni kurtardım, Antonius." Tepsimi kucağımdan yana kaydırıp kollarımı onun boynuna doladım. Başımı boynuna gömüp teninden gelen mis gibi kokuyu içime çektim. Kulağına fısıldadım. "Kahvemi sonra içebilir miyim? Beni önce aşkla doyur." Gülümseyerek tepsiyi yataktan kaldırdı. "O zaman kapa gözlerini," dedi. Mahmurlukla gerindikten sonra dediğini yaptım. Dudaklarımı öperken bedenimi yatağın içine doğru kaydırdı ve kollarımı başımın üstüne kaldırdı. Kelepçeler aklıma geldi. Bana çok özel olan bu günde Nigel'ı hatırlamış olmasından biraz gocunur gibi olmuştum ama oyununu bozmadım. Sadece gözlerim kapalı bekledim. Örtüyü kaldırıp çıplak bedeniyle üzerime uzandığında ne Nigel ne kelepçeler umurumdaydı. Onu istiyordum. Her halükarda, beni arzu ettiği her şekilde hazırdım. Kolumun altına değdirdiği dilini tenimde ince bir çizgi çizer gibi yukarıya doğru bileklerime kadar kaydırdı ve bileğimin etrafından geçirilen halkanın klip sesini duydum. Sonra diğerinin. Ancak ne tenimdeki teması ne ses kelepçelerinkine benziyordu. Metal soğukluğunun aksine bileklerimdekiler yumuşak, kaygan, gıdıklayıcı bir dokuyla tenimin hararetine sarılmışlardı ve kollarım birbirinden bağımsızdı. Nesim ellerimi avuçlayıp parmaklarını parmaklarımın arasından geçirdi ve kollarıyla kollarımı tamamen örterek vücudunu benimkine bastırdı. Bacaklarımı teker teker ağır hareketlerle baldırları etrafından sarıp kendime çektim. Birbirimiz için o kadar hazırdık ki bedenlerimiz anında birbiriyle kaynaştı. Gerilmiş, arkaya uzanmış, onunkilerle örtülmüş kollarımın içinin ne kadar hassas olabildiğini hayret ettim. Vücudumuzun başka hiçbir noktası temas etmese dahi bedenindeki arzu dalgalarını hissetmem için yeterli olmuşlardı. Kenetlenmiş parmaklarımız sanki birbirinden ayrılacağı ana inat, şimdiden bütün aşk yoksunluklarının acısını çıkarmak ister gibi neredeyse acıtacak kadar diğerini içine almıştı. Bileklerimdeki sıcak yumuşak temas aramızda kaynaşmış kalmıştı. Onların ne olduğunu anlamaya dahi uğraşmıyordum. Gözlerimin maviliğini Nesim'in lacivert korlarına daldırdım. Göz bebeklerimizde birbirimizi seyrederek, soluklarımız ve ritmimizle bir diğerinin arzularını kırbaçlayarak aşk yaptık. 19. yaşımın ilk gününün ilk saatlerini kaçırmadan aşk dağarcığımda hapsetmiştim bile. Nesim yüzüyle yüzümü örterek alnımdan öptü ve kollarımı sırayla kendi omuzlarına sardı. O zaman hayranlıkla bileklerimdeki o sansasyonel sıcaklığın sebebini gördüm. 3 sıra sausi incilerinden oluşan elmas klipsli bilezikler tenimin üzerinde sanki aşk yorgunu munisliğinde kaydılar. Büyük büyük babamın karısına içinde nadide mavi bir orkide ile verdiği portbuket hikayesi aklıma geldi. Hep duygusallıkla andığım o sahnenin romantizmini aratacak bir hayat değildi Nesim'in bana sunduğu. Üstelik fazladan heyecan ve sürprizleri vardı. Gözüm dolmuştu. "Bugün ağlamak yok cennet kuşum," dedi alnımı okşayarak. "Nesim, çok teşekkür ederim ama öncelikle beni sevdiğin için teşekkür ederim." "Seni sevmek hiç zor değil küçük sevgilim. Sende öyle bir sabır ve aşk var ki insan müptelası oluyor." Onun omuzlarında duran kollarımı oynatıp bileziklerimi seyrettim memnuniyetle. "Aynen Aurora'nın incileri gibi. Nasıl buldun bu kadar benzeyenini?" "Kolay olmadı. Ama gördüğüm kadarıyla değdi. Onları ne kadar sevdiğini biliyorum. Beraber takabil istedim. Üstelik artık belki Aurora'nın öyküsünü öğrenmeye hak kazanmışımdır." "Sahi, daha anlatmadım sana değil mi? Hayret, ilk başta senin böyle romantik bir hikayeyi gerektiği kadar ciddiye alacağına inanmadığım için anlatmadım. Ama sonra herhalde hiç konusu gelmedi, kim bilir. Söz, bu gece anlatacağım." Elimden tutup yataktan çıkardı. Beraber banyoya girip duşun altına girdik. "Akşama plazada yer ayırttım. Baş başa bir yemek yiyeceğiz küçük karımla. Ne dersin?" "Harika. Ama Celeste?" Merak etme, ona teklif ettim ama özür diledi. Sanırım o da kendi aşk hikayesini yazmakla meşgul. Gülüştük. Nesim sevgili mürebbiyemin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyordu ve ona karşı her zaman sevecen ve nazikti. Hayatını bana adamış bu harika genç kadını mutlu görmek benim kadar onun da arzusuydu. İkimiz de şimdilik sadece tahmin ettiğimiz bu aşk bağlantısının gerçek olduğunu ümit ediyorduk. Ayrıca onun sırf bizi karı koca baş başa bırakmak için çoğu kez kibarca bir bahane bulduğunu da biliyordum. Akşam önce evde üçümüzün katıldığı bir kutlama yaptık. Turkuvaz rengi ipek bedeni, serbest uçuşlarla bırakılmış beyaz ve krem tonlarındaki müslinle giydirilmiş, göğsü V şeklinde dekolteli, çıplak omuzları sadece müslinlerin tül dokusuyla süslenmiş elbisemi giymiştim. Saçlarım yandan ayrılmış, şakağıma doğru inen vaglarla ensemde topuz yapılmıştı. Aurora'nın incileri ve tabii ki kocamın hediyesi bileziklerimi taktım. Salona girdiğimde Nesim'in bakışlarından görünüşümün su götürmediği belliydi. Kollarını açıp bana doğru yürürken seslendi. ''Tanrım, küçük sevgilim benim, her renkle ayrı güzelsin. Celeste gel lütfen, gel de küçük cennet kuşumuza bir bak.'' Celeste kendisi de romantik gecesine çıkmak üzere hazırlanmış son derece şık, zarif bir Eda ile içeri geldi. Gözleri ışıl ışıldı. Elinde fiyonklu bir hediye paketi vardı. ''Oh mon Dieu, ama ben neden hala daha şaşıyorum ki? Bebekliğinden beri bildiğim bir güzelliğe artık alışmam lazım oysa ki. Harikasın küçüğüm benim. Mutlu yaşlar. Umarım seversin.'' Celeste kendisine epey tuzluya mal olduğuna emin olduğum antika küçük bir Rus müzik kutusu almıştı. Siyah lakeden elde oyularak yapılmış minyatür piyanonun üzerinde mine, amber ve opalinlerle desenlendirilen stilize çiçekler çepeçevre dönüyor, bacakları varakla kaplanmış ve minik kapağı açıldığında Çaykovski'nin Barkarolü çalıyordu. Gözüme gelen yaşları engelleyemedim. ''Yine mi?'' dedi Nesim. Gözyaşları içinde güldüm. ''Ne yapabilirim? Beni duygulandırıyorsunuz.'' Celeste'i öperken onun kolları arasında çocukluğumu, İstanbul'u, ailemi bir arada kucaklıyordum sanki. Nesim benim için Ezra'dan gelen çiçekler ve şampanya ile bir kutlama köşesi hazırlamıştı. O kendini beğenmiş, şımarık, küstah gülüşlü komşu oğlunu düşündüğüm zaman demek ki tamam insana aşık olmuşum diye düşündüm. Sonra kendimin o yaz bahçedeki genç kıza ne kadar benzerliği kaldığını düşündüm. İkimiz de bir diğeri için değişiyorduk. Seve seve, gönüllü bir yolculukla. İçkimizi bitirdikten sonra Celeste vedalaşıp plazaya geçtik. ''Önce Oyster Bar'da bir içki içelim.'' dedi Nesim. Vestiyerde elbisemi kumaşından küçük pelerinimi teslim ederken geçenlerin iltifatkar bakışları sunduğunu hissedebiliyordum. Ama bu bakışlardan benden ziyade kocam mutlu oluyordu. Kol kola, ışıkları iyice loşlaştırmış Oyster Bar'a girdiğimiz anda kıyamet koptu. Mutlu yıllar şarkısıyla yavaş yavaş ortalık aydınlanırken barı dolduran kalabalığa inanamayarak bakıyordum. En yakınlarımdan başlayarak Celeste, Ezra, anne ve babası, onun evinde tanışıp dost olduğumuz New Yorklular, benim üniversitedeki en iyi arkadaşım Shanna Ross ve sevgilisi Bill Burnham, sanat tarihi profesörüm Ronald Klein, nihayet tanışabildiğimiz Celeste'in felsefe profesörü Paul Downey ve kalabalığın içinden sıyrılıp bana doğru gelen Lusitanya'dan dostlarımız Claire ve Eugene Dorsey, Iris ve Douglas Dougherty, Mr. Mackenzie, hepsi oradaydı. Ayrıca tanımadığım ama Nesim'in ve Ezra'nın arkadaşları olduğunu tahmin ettiğim birçok insan daha vardı ama fark etmiyordu. Onlar da aynı içtenlikle kutlamaya katılmışlardı. Hayret, sevinç, mutluluk içinde hepsiyle tek tek öpüştüm. Harika bir kutlama ayarladığı için Nesim'e defalarca teşekkür ettiğim o gece ne babamın mektupları, ne harp huzursuzluğundaki Avrupa ne de kendimle ilgili gelecek telaşım vardı. Yaşadığım aşk, içine sarıldığım sevgi ve mutluluk ailesiyle benim realitem çok farklı bir dünyadaydı. Belki de gerçekten yaşamıyorum diye düşünüyordum zaman zaman. 1914'ün 7 Mayıs Perşembe gecesi aynı saatlerde Washington White House'ta Başkan Woodrow Wilson'ın kızının düğünü vardı. Ama emindim ki o benim kadar mutlu bir gelin olamazdı. Amerika'da tecrübesizliğine rağmen hayatın bizdekinden ve Avrupa'dakinden çok daha farklı yaşandığını fark etmiştim. İç içe geçmiş farklı dünyalar bir diğerinin yoluna çıkmadan bir arada sunuluyordu sanki. Ve insan kendisine sunulan bu dünyalardan hangisine daha yakınsa onu kabullenip yaşamına devam ediyordu. Alman Prensi Wilhelm de Wilde'in Arnavutluk kralı olarak taç giymesi hiç beni ilgilendirmemiş. Rusya'nın aktif askeri gücünü 460 binden 1 milyon 700 bine çıkarması ülkem ve ailem adına içime korku vermişti. tamamen renkli ilk film World Flesh and Devil'in Londra'da gösterildiği haberi, harp paranoyası ve sis içindeki İngilizlerin hayatına biraz renk getirmiş olmasıyla sevindirmişti. Ludlow, Colorado'da grev yapan maden işçilerine açılan ateşle 33 madencinin öldürüldüğü, bu arada kampta kalan 2 kadın ve 11 çocuğun da alevler arasında yok olduğu 20 Nisan haberleriyle günüm kararmıştı. John D. Rockefeller Jr. grevi durdurması için askeri yardım istemiş ve operasyon katliama dönüşmüştü. Alevler içindeki insanları, küçük çocukları düşünüp bütün gün, gece ağlamış, yas tutmuştum. Ancak hemen ertesi gün Amerikan piyadelerinin Veracruz'u işgaliyle dikkatler başka yöne çevrilmişti. Ben ve Celeste üniversitede Nesin Wall Street bünyesinde olduğu için dünya haberleri bizim bulunduğumuz çevrelerin ilgi odağıydı. Almanya'nın agresif güçlenmesi, İngilizlerin Doğu ve Uzak Doğu üzerindeki politikasının yarattığı kaos, Beyaz Saray'ın politikasındaki yanlışlar sık sık konuşulup tartışılıyordu. Ama 7 Mayıs gecesi bunların hepsi çok uzakta kalmıştı. Gece benim gecemdi. İçimden bir his yaşadığımın tadını çıkarmamı, üzülmek için zamanım olacağını söylüyordu. Lusitanya yolculuğumuzda masamızı paylaştığımız dostlar Nesim'in daveti üzerine sırf benim yaş günüm için gelmişlerdi. Onlara özellikle teşekkür ettiğim zaman Claire Dorsey o zarif kırmızı manikürlü parmaklarıyla yanağımı okşayıp "Tatlım, New York'a gelmek için daha güzel bir bahanemiz olabilir miydi?" dedi. Iris Dougherty ise kocasını Teksas'tan koparabilmek için Lusitanya seyahatinden sonra en güzel sebep olduğumu söyledi. Barın kenarına yığılan hediyelerimin eve gönderilmesini organize eden Celeste belli ki gecenin düzenlenmesinde Nesim'in en büyük yardımcısıydı. Oak Room'daki mükellef yemekten sonra Ezra herkesi kendi dairesine geceyi devam ettirmeye çağırdı. Zaten benden başka herkesin de bu programdan haberi vardı belli ki. Zira Ezra'nın dairesine girdiğimizde tepsiler içinde şampanya servisi yapan garsonlar, masalarda geç saatte acıkabilecekler için hazırlanmış kanepeler, verandaya açılan kapının yanında oda orkestrası tarafından karşılandık. Girişteki Lalik Lady'nin boş yerini görünce hüzünlendim. İlk fırsatta Ezra'ya o boşluğu dolduracak bir hediye almaya karar verdim. Gece yine benim şerefime kalkan kadehlerle devam etti. Çakır keyiflik içinde sırasıyla Nesim, Ezra, Celeste, arkadaşım Shana Rose, öğretmenim Mr. Klein benim için konuşmalar yaptılar. Fazlasıyla şımartılmış olduğumu düşünerek bir teşekkür etmek istedim. Kolu omuzumda yanımda duran Nesim'in yanağını öperek piyanoya doğru yürüdüm. O saate kadar içtiğim martini, şarap, şampanya üçlüsünün verdiği cesaretle İstanbul'dan ayrıldığımdan beri ilk defa kendimden bu kadar emin, piyanonun taburesini bana ait bir sahnede hayali dinleyiciler arasında kendi başınaymışım hissiyle oturdum. Elimdeki kadehten bir yudum daha alarak piyanonun üzerine bıraktım. Grup etrafıma toplanmıştı. Ellerimi dizlerimin üzerinde yerleştirip parmaklarımı açıp kapadım. Ruhum o kadar doluydu ki kendimi en iyi anlatmak için ne çalacağımı düşündüm. Ve parmaklarım düşünmemi beklemedi. Baba evimden, Suadiye'nin yaz bahçelerinden Çaykovski esti geldi. Geminör Barka rolüyle. Parmaklarım tuşları okşamaya başlarken sevgili Celeste baktım. Başka bir ülkeden, başka bir zamandan, üzerinden az da geçmiş olsa uzun zaman gibi uzakta olan bir hayattan paylaştıklarımızı hissederek gözümden yaş gelmişti. Gözlerimi kapadım. Parmaklarım tuşlarda gezinirken sanki çocukluğumun, Nesim'e aşık çılgın genç kızlığımın hatıralarını da okşuyor. Annemi, babamı, anneannemi, dayımı, halalarımı öpüyor. Monsieur Ferret diye selam gönderiyordum. Ama o meyanda bütün yeni yaşadıklarım da notalarda yerini alıyordu. Kontrolüm dışında kah dudaklarımı gülümseme, kah yüzümü hüzün ifadesi teslim alıyordu. Gözlerim kapalı olmasına rağmen duraklar arasındaki sessizlikten ve çevremi saran enerjiden herkesin gözünün sadece ve sadece bende olduğunu ve pür dikkat dinlendiğimi hissediyordum. Ama aslında başka bir mekanda gibilerdi. Oturduğum taburede müziğimle, hayallerimle, sahip olduğum, olmak istediğim, kaybettiklerim ve kaybedebileceklerim için çalıyordum. İçinde ailem, kendim, Nesim, ona olan aşkım, Celeste ve bilinmeyen aşkları, bulut gözlü sevgili Nigel vardı. Birden dudakları arasında uykuya yattığı göğsümde bir sancı. Tuştan kalkan sol elim ister istemez ıstırabını dindirmek ister gibi göğsümden geçerek tekrar bir sonraki notasına döndü. Barkarol bitmişti ama ruh halim çıktığı yolculuktan dönmeye niyetli değildi. Başka bir kıyıdan gelir gibi alkış seslerini duymaya başlamıştım ki gözümü açmadan kendime ait dünyada yolculuğuma devam etmek üzere Chopin'in E minör prelüdünü çalmaya başladım. Artık etrafımdaki hiçbir sesi duymuyor, varlığı algılamıyor, sadece kendi ruhumu seslendiriyordum. O geceye dek yaşadığım, masal oyunlarımda hayal ettiğim ve henüz daha bilmediğim ama muhakkak yaşayacağımdan emin olduğum hüzünler için çalıyordum. Ve çalarken kapalı gözlerimden sessiz gözyaşları süzülüyordu. Hüznüm mutluluğumu gölgelemişti. Birden parmaklarımın en ağlamaklı tuş dokunuşlarında yaylı çalgıların yavaş yavaş bana katıldığını duydum ve beraber çalmaya başladık. Piyanoda kendi başıma kaldığım hisleri yaylılar mağrurlu ağlayışlarıyla tamamlıyordu. Ne olduğunu henüz bilmiyordum ama bir gün beni çok ağlatacak bir şeyler yaşayacağımı hissederek içimi keder kaplamıştı. Gözlerimden yaşlar süzülüyor ve çalıyordum. Ben hüznüm ile notalar arasında dalgalanırken Aurora'nın incileri bedenimde kayıyor, sanki içinden çıktıkları derin sulara geri dönüyorlardı. Parça bittiğinde salondaki sessizlik huzur verdi. Bu herkesin benim ruh halimle beraber sürüklendiğini gösteriyordu. Çıktığım yolculuğu kendime saklamak ister gibi başım önümde, gözlerimi bir müddet açmak istemedim. Parmaklarımı tuşlardan çekip dizlerime koyduğumda misafirler hala daha sessizdi. Ne zamanki başımı kaldırıp gözlerimi açtım, alkış koptu. Yerimden kalkamayacak kadar yorgundum. Hala sessiz ağlayan gözlerimin pusu arkasından ilk seçebildiğim piyanonun hemen diğer tarafında bana bakan bir çift yosun yeşili gözdü. Ne zaman gelmişti? Kim çağırmıştı? Çırpınmayın kuşlar dedim kendi kendime. Yüreğimin yeni bir çırpıntıyı kaldıracak hali yoktu. Kendi hüznüyle zaten o kadar yorulmuştu ki. Ama dinleyen kim? Alkışı arasında gözlerini bana. Yok. Sadece bana değil, kolyeme dikmiş yosun gözlüğünün bakışları beni altüst ediyordu. Üzerimden alev geçmiş gibi olmuştum. Hissettiğim öylesine derin bir bakıştı ki, Aurora'nın incileri alev almış, tenimi yakıyordu sanki. Ve o alevlerde yosun gözlüğünün elleri vardı. Bir daha nidaları ve alkışlar arasında yaşadığım ruhsal yolculuğun etkisinde uyuşmuş gibiydim. Nesim omuzlarımdan sarılıp yanağımı öptü. Muhteşemdin küçük sevgilim dedi. Tek kelimeyle muhteşemdin. İnan şaşkınlıktan dillerini yuttular. İstanbul'dan gelen 18 yaşındaki bir kızdan bunu beklemiyorlardı. Yaşlarım arasında gülümseyerek elini tuttum. Hayatımız hep şaşırmak üzerine değil mi dedim. Yosun gözlüğünün teması üzerimdeydi. Ama bu gece daha evvelki rastlaşmalarımızdan farklı olarak sanki elinden kurtulamayacakmışım gibi ısrarlıydı bakışları. Bana doğru geldiğini görünce havayı değiştirmeye karar verdim. Ve Mozart'ın Türk Marşı'nı çalmaya başladım. Herkes coşmuştu. Kadehler doldu. Misafirler ayaklarıyla parkede, elleriyle piyanonun üzerinde, yüzükleriyle şampanya kadehlerinde tempo tutmaya başladılar. Az önceki hüzünlü hava birden dağılmıştı. Alkış ve temponun verdiği keyifle parça bittiğinde derinden gelen buğulu ses kulağımın dibindeydi. Ne çalsanız harika. Ama biz Chopin'in prelüdünü bir kez daha dinlemek isterdik sizden. Şayet Victoria Albert Müzesi'ndeki gibi baş başa olsaydık piyanodan kalkar, yosun gözlüğü kendi başına bırakır, yüreğimin çırpınan kanatlarını bağlar, uzaklaşırdım. Ama bu gece mümkün değildi, ben ev sahibesi gibiydim, gece benimdi. Burada olan herkes benim için gelmişti, en azından Ezra'ya karşı bu sorumluluğu hissediyordum. Gülümseyerek kendimi yeniden aşık olduğum Chopin'in ruh haline yerleştirdim. Ezra içkilerini içmeye başlamış orkestradaki arkadaşlarına sesleniyordu. Çocuklar, hazır mısınız? Bir kez daha. Ben zaten çalmaya başlamıştım. Sadece parmaklarım değil, ruhum, vücudum tuşlarda geziniyordu. Arada yaylıların devreye girdiği bir an başım arkada, gözlerimi yukarıya kaldırdım ve bu kez hemen yanı başımdaki yosunların derinliğinden ürpererek yine kapadım. Onu görmesem de üzerimdeki yoğunluğunu hissediyordum. Bu Nesim'den etkilenişime hiç benzemeyen bir histi. Huzursuz ediyordu. Elimdeki mutluluğa mal olacağından korktuğum bir tarafı vardı. Ama beni başka bir şekilde de meraklandırıyordu. Sanki ikimiz de istemesek bile bizim dışımızda bizi müşterek kılan bir şey varmış gibi. Tarifi zor bir histi. Bu kez alkışlara kadehimi kaldırarak karşılık verdim. Öyle görünüyordu ki herkes daha çalmamı bekliyordu. Mrs. Dorsey yanağımdan öptü. Tatlım, bu yeteneğinden nasıl hiç söz etmezsin, harikasın derken boynundaki otrişi savurup garsona işaret etti kadehimi doldurması için. Benim için bunca yoldan gelen misafirlerime bir armağan daha vermek istedim piyanodan ayrılmadan önce. Parmaklarımı oynatıp rahatladım ve mırıldandım. Sati'den Cimnopedi, bir numara. Ve çalmaya başladım. Beste gecenin artık tadında bırakılıp sona ermesini anlatıyordu sanki. Sakin, yumuşak, iddiasız ve meditasyona çağırır gibi. Şu an ihtiyacım olan da oydu. Yaşadığım mutluluğun, hüznün ve ileriye dönük bilemediğim endişe ve korkunun yorgunluğu beni kavurmuş, artık evime, yatağıma, kocamın emniyetli kucağına özlem duyurmuştu. Bütün bu kalabalıktan, beni kutlayanlardan, özellikle de yosun gözlüden kaçmak istiyordum. Kaçtığım gözler devamlı üzerimdeydi ama bakışlarında benim dikkatimi çekme telaşından ziyade bir an önce cevap bulma arzusunda olduğu soru işaretleri vardı. Eugène Dorsey'in doldurttuğu kadehi elime alıp Nesim'in kanatları altına kaçmaya niyetleniyordum ki Ezra ve yanındaki bir arkadaş grubu etrafımı çevirdi. ''Bu kadar sansasyonel çalınabilir piyano'' dedi Shana yanaklarımdan öpüp. Bir Shana'nın beline sarılmış yarı sarhoş ''Biliyor musun çalışın eve gidip aşk yapma hissi verdi'' diye bir itirafta bulunurken Shana parmaklarını onun dudaklarına cilveli bir tavırla vurarak susturdu. Herkes gülerken o çok iyi bildiğim tok, boğuk ve yumuşak ses konuştu. Ben şahsen Aurora'yı görmüş gibi oldum bu gece. Kulağımın dibindeki konuşanı aldırmamak üzere kendimi hazırlamışken birden nutkum tutuldu. Boynumdaki üç sıra incinin konuşmaya başladığını hisseder gibi oldum. Aurora, yosun gözlü bu adı nereden biliyordu? Bana bakışlarının, beni takip edişinin, devamlı karşılaşmak için bir sebebimiz oluşu ve söyledikleri.